Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2021 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, Yunus Emre Rahmetullahi Aleyh 14 başlıklı yazıyı paylaşacağız sizinle. Yunus Emre Hazretleri buyurur. Yunus kabre vardık da, Münker Nekir geldik de, Rabbin kimdir dedik de, dilim dönemi ya Rab. İnsanın zahiri yapısı etten kemikten bir kalıptır. Lakin iç alemi sayısız endişeler manzumesidir. Nitekim Hafız-ı Şirazi de insanı bir damla kan, bin bir endişe diyerek tarif etmiştir. Hakikaten insan geçici olarak konakladığı şu dünya misafirhanesi için ne kadar kaygılanıp endişe duyar. Rızık endişesi, istikbal endişesi, çoluk çocuk, sıhhat, afiyet, mal mülk endişesi vesaire. Nitekim bugün bir salgın hastalık sebebiyle bütün insanlık umumi bir korku ve endişe içinde. Halbuki ahiret penceresinden bakıldığında bütün fani endişeler birer zıll-i zevalden, yani kaybolmaya mahkum gölgelerden ibarettir. Esas ve kalıcı hayat ahiret hayatıdır. Dolayısıyla asıl endişe etmemiz gereken hususlar ebedi adresimize dair ilk işaretlerin belirteceği son nefesimizi nasıl vereceğimizdir. Kabrimizdeki sorgu suale ne kadar hazır olabildiğimizdir. Kıyamete kadar bekleyeceğimiz berzah aleminin hadis-i şerifteki ifadesiyle cennet bahçelerinden bir bahçe mi yoksa Allah korusun cehennem çukurlarından bir çukur mu olacağıdır? Nitekim Allah Resulü'nün terbiyesi altında yetişen ve bizlere örnek nesil olarak takdim edilen ashab-ı kiram bu endişeyi taşıyordu. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma şöyle anlatır. Resulullah bir defasında hutbe irad etmiş ve kişinin kabirde başından geçecek sorgu suali anlatmıştı. Resul-i Ekrem Efendimiz kabir ahvalini böyle tafsilatıyla anlatınca Müslümanlardan müthiş bir feryat yükseldi ve hep birlikte yüksek sesle ağlamaya başladılar. Bera radıyallahu anh da şöyle anlatıyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir cenazede beraberdik. Efendimiz kabrin kenarına oturup ağladılar. Öyle ki gözyaşlarıyla toprak ıslandı. Sonra da, ey kardeşlerim, işte hepimizin başına gelecek olan şu ölüme iyi hazırlanın buyurdular. Hakikaten ebediyet yolculuğumuzda bizi bekleyen çetin geçitler var. Efendimiz ashabını ve onların şahsında kıyamete kadar gelecek bütün ümmetini bu geçitlere hazır olmaları hususunda her vesileyle ikaz buyurmuştur. Şüphesiz ki Peygamber Efendimizin kabir alemine dair verdiği malumatı bizler zihnimizdeki dünyevi intibalarla değerlendiriyoruz. Bu sebeple de o alemin gerçek mahiyetini tam olarak bilemiyoruz. Nasıl ki anne karnındaki bir bebeğin dünya hayatına dair herhangi bir malumatı yoksa bizler de ancak bu dünyaya veda edip kabre doğduğumuzda o alemi hakkal yakin derecesinde idrak edeceğiz. Peygamber Efendimizin kabir alemine dair verdiği haberler daha ziyade bizim vazife ve mesuliyetimize taalluk eden hakikatlerdir. Onlardan gerekli ders ve ibreti almamız içindir. Bu hadis-i şeriflerden birinde Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Meyit mezara konulur, salih bir zatsa kabrinde endişesiz ve korkusuz bir şekilde oturtulur ve sen hangi dindeydin diye sorulur. O, ben İslam dinindeyim diye cevap verir. Sonra şu zat kimdir diye Resulullah hakkındaki itikadı ve kanaati sorulur. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. O bize Allah katından apaçık deliller getirdi. Biz de onu tasdik ettik diye cevap verir. Daha sonra da sen Allah Teala'yı gördün mü diye sorulur. O da hiç kimse Allah Teala'yı dünyada göremez diye cevap verir. Daha sonra onun için cehennem tarafına bir pencere açılır. Ölü ona bakarak cehennem alevlerinin şiddetli hararet ve sıkışıklık sebebiyle birbirini kırıp geçirdiğini görür. Ona Allah Teala'nın seni koruduğu ateşe bak denilir. Sonra onun için cennet tarafına bir pencere açılır. Cennetin süslerine ve nimetlerine bakmaya başlar. Kendisine işte bu güzel yer senin makamındır denildikten sonra sen dünyada yakini iman üzereydin. Bu sağlam iman üzere öldün ve kıyamet günü inşallah bu iman üzere diriltileceksin denilir. Katade radıyallahu anh der ki, bize nakledildiğine göre salih kula kabri o alemin şartlarında 70 zira genişletilir ve çok taze nimetlerle doldurulur. Yeniden dirilinceye kadar böyle lütuf ve ihsanlar içinde bulunur. Diğer taraftan kötü kişi de dehşet ve korku içinde mezarında oturtulur ve kendisine ''Sen hangi dindeydin?'' diye sorulur. O da ''Bilmiyorum'' diye cevap verir. Sonra ''Şu zat kimdir?'' diye Resulullah hakkındaki itikadı ve kanaati sorulur. O yine ''İnsanlar onun hakkında bir şeyler söylüyorlardı. Ben de onu söyledim.'' der. Yani dini konularla pek alakası olmadığını, kalabalığa uyup insanları körü körüne taklit ettiğini dile getirir. Cennet tarafına bir pencere açılır. Cennetin süslerine ve nimetlerine bakmaya başlar. Kendisine, iman etmediğin için Allah'ın senden uzaklaştırdığı cennete bak denilir. Daha sonra onun için cehennem tarafına bir pencere açılır. Oraya bakar, alevlerin birbirini kırıp geçirdiğini görür. Ona, işte bu senin yerindir. İslam hakkında şüphe üzere yaşadın, şüphe üzere öldün ve inşallah kıyamet gününde şüphe üzere diriltileceksin denilir. Velhasıl kabirde kıyamete kadar sürecek olan bu bekleyiş, adeta bir mahkeme koridorundaki heyecan dolu bekleyiş gibidir. Lakin herkesin manevi durumuna göre kimine huzur ve sürur, kimine ise eza ve cefa dolu bir bekleyiştir. İşte arif kullar bu şuur ve idrak içinde son nefesi, kabri, münker ve nekir meleklerinin sorgu sualini ve ahiret ahvalini adeta hayatlarının miyarı yaparlar. Alacakları her kararda ve atacakları her adımda bu istikbal hakikatlerini göz önünde tutarlar. Zira ölüm haktır. Her fani sayılı nefeslerini tamamlayınca onu muhakkak tadacaktır. Dünya hayatını kabir gerçeğinden habersiz yaşamak, gündüzü akşamsız telakki etmek kadar abestir. Unutmayalım ki, her gün ömür takvimimizden bir yaprak daha düşüyor. Alıp verdiğimiz her nefes bizi dünyadan biraz daha uzaklaştırıp kabre bir adım daha yaklaştırıyor. O halde düşünmeliyiz ki bırakıp gideceğimiz fani dünya için ne kadar, ebedi hayatın ilk durağı olan kabir için ne kadar gayret içindeyiz. Yunus Emre Hazretleri buyurur. Yavuzluk eyleme sakın, ecel sana senden yakın, nicelerin aslın kökün, yord eyleyip boza durur. Hikmet ehli buyurur ki, dünya için dünyada kalacağın kadar çalış, ahiret için ahirette kalacağın kadar çalış. Allah Teala'ya muhtaç olduğun kadar itaat et, cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle. Kabrin ve cehennemin azabına tahammül edebilmek mümkün değildir. Nitekim Resulullah Efendimiz sık sık Allah'ım kabir azabından ve cehennem azabından sana sığınırım niyazıyla Cenab-ı Hakk'a iltica etmiştir. Dolayısıyla ilahi gazabı celbeden her türlü çirkin vasıftan, nefsani ve şeytani arzulardan, haramlardan, kerahatlerden, gaflet ve isyandan, adeta ateşten sakınır gibi uzak durup Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığınmak elzemdir. Bunun aksine kabir ve ahireti unutup salih amelleri ihmal etmek ve günahlardan el çekmemek kalpteki gaflet hastalığının bir göstergesidir. Yahya bin Muaz gafillerin halini şu teşbihle izah eder. Şaşılır o kişiye ki hastalık korkusuyla helal yiyecekten bile perhiz eder de cehennem korkusuyla haramlardan perhiz etmez. Nitekim günümüzde beden sağlığını tehdit eden bir virüs korkusuyla herkes maskeli kesiyor, mesafeli duruyor, tedbirli davranıyor. Fakat ruha zehir saçarak ebedi hayatı azap faslına çeviren günah ve isyan virüslerine karşı acaba aynı hassasiyet gösterilebiliyor mu? Yunus Emre Hazretleri buyurur. Yunus sözü alimden, zinhar olman zalimden, korka durun ölümden, cümle doğan ölmüştür. Hakikaten ölüm yoksuluyla zenginiyle, zayıfıyla güçlüsüyle, zalimiyle mazlumuyla, müminiyle münkiriyle herkesin sırtını yere getiren, her faninin başından muhakkak geçecek olan bir hadisedir. Ölümden kaçanların kurtulduğuna dair bir haber işitilmemiştir. Korkunun ecele faydası olmadığı gibi kulu gayrete sevk etmek yerine daha da pasif hale getiren hastalıklı bir korkunun da faydası yoktur. Dolayısıyla kula düşen ölümden korkup kaçmak yerine onunla karşılaşmaya her an hazır halde bulunmaya çalışmaktır. Ahiretine hiçbir zararı olmayan, bilakis onu ebedi bir saadet ve selamet yurduna çevirecek olan, faziletlerle müzeyyen bir dünya hayatı yaşamaktır. Cenab-ı Hak buyuruyor, ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Nasıl ki ömür nimeti bir defa ise, can vermekte bir sefere mahsustur. Ne tekrarı vardır ne de telafisi. Dolayısıyla bir mümin için bütün bir ömür Müslüman olarak can verebilme hazırlığıdır. Bu cihana gönderilme gayemiz ölümden kaçmak veya ahiretsiz bir dünya hayali içinde kendimizi kandırmak değildir. Her nefesimizi son nefese hazırlık şuuru içinde ameli salihlerle ihya etmektir. Kendimize kabir hazırlamaktan ziyade kabre kendimizi hazırlamaktır. Bunun için ölümü sık sık tefekkür etmeli ve onu kalbi hayatımızın ayrılmaz bir parçası kılmalıyız. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bütün dünyevi zevkleri bıçak gibi keseni yani ölümü çokça hatırlayın buyurmuştur. Zira ölümü tefekkür etmek kalbe manen dirilik kazandırır. Bir gün vefat edeceği şuuruyla yaşayan bir mümin, bu fani misafirhanede yerli edasıyla oyalanma hamakatinden sakınır. Her hal ve davranışından bir gün hesaba çekileceğini bilir. Günah ve kerahatlere dalamaz. Bir din kardeşine çelme takamaz. Bir kalbe diken batıramaz. Gereksiz yere yaş bir dalı kıramaz. Bir karıncaya dahi haksız yere kıyamaz. İlahi hudutları bile bile çiğneyemez. Kulluk vazifelerini asla ihmal edemez. Alıp verdiği her nefesin kıymetini bilir. Ömür sermayesini boş şeylerle zayi edemez. Zira Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin buyurduğu gibi, dünyanın bir saati ahiretin bin senesinden daha kıymetlidir. Çünkü orada kurtuluşa kavuşturacak bir amel yapılamaz. İşte ölümü tefekkürün kazandırdığı bu gönül ufkundan ve gayreti diniyeden mahrum kalmamak içindir ki ecdadımız kabristanları şehir içlerine ve cami önlerine yapmışlardır. dünya hayatını adeta uhrevi bir iklimde yaşamışlardır. Günümüzün modern cahiliyesinde ise nefsin keyfini kaçırdığı gerekçesiyle ölüm, kabir ve ahiret unutturulmak isteniyor. Huzur ve mutluluğun bunları hayattan dışlamakta olduğu zannediliyor. Yani mutluluk gaflet sarhoşluğunda, saadet de sefalet çarşısında aranıyor. Halbuki ölümü, kabri, hesabı, ahireti unutma gafletiyle azgınlaşan nefisler, zulüm ve haksızlıklara daha çok meylederek hem kendi ahiretini mahvediyor, hem de insanlığın başına bela oluyor. Ebu Derda radıyallahu anh'ın şu ikazı ne kadar manidardır. Sizin insanı eğlendiren nefsani arzulara dalarak gizli bir şehvete kapılmanızdan korkuyorum. Bu şehvet, ilim ve irfan bakımından aç kaldığınız halde midenizi helal haram endişesi duymadan iyice doldurduğunuz zaman ortaya çıkar. Sizin en hayırlınız arkadaşına şu nasihati yapandır. Hadi gel, ölmeden evvel oruç tutalım. En hayırsızınız da dostuna şöyle diyendir. Gel de ölmeden önce yiyip içelim, eğlenelim, hayatın tadını çıkaralım. Yunus Emre Hazretleri buyurur. Yegil, yedirgil biçare. Eksilirse Tanrın vere. Bir gün tenin yere gire, geri kalan nendir senin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına sordu. Hanginize mirasçısının malı kendi malından daha sevimlidir? Ashab, ey Allah'ın Resulü, hepimiz kendi malımızı daha fazla severiz dediler. Bunun üzerine Efendimiz, kişinin kendi malı, hayır yaparak önceden ahirete gönderdiği, mirasçısının malıysa harcamayıp geriye bıraktığıdır buyurdu. Unutmayalım ki mülkün gerçek sahibi Cenab-ı Hak'tır. Kul adeta bir veznedar hükmündedir. Dünya malı nesilden nesile aktarılarak yine dünyada kalır. Kul da onu nasıl kazanıp nasıl sarf ettiğinin ağır hesabıyla ahirete intikal eder. Ebu Zer radıyallahu anh bir müminin dünya nimetlerine bakış tarzının nasıl olması gerektiğini şöyle hülasa etmektedir. Bir malda üç ortak vardır. Birincisi mal sahibi, yani sen. İkincisi kaderdir. Kader, hayır mı yoksa felaketle ölüm gibi şer mi getireceğini sana sormaz. Üçüncü ortaksa mirasçıdır. O da bir an önce başını yere koymanı, yani ölmeni bekler. Ölünce malını alır götürür, sen de hesabını verirsin. Eğer gücün yeterse sen bu üç ortağın en acizi olma. Allah Teala sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre, yani iman, ibadet ve ahlakta hayrın kemaline eremezsiniz buyuruyor. İşte benim en sevdiğim malım şu devemdir. Ahirette karşıma çıkması için onu kendimden önce gönderiyorum, sadaka olarak veriyorum. Cenab-ı Hak ayeti kerimede buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Dünyayı ahiret saadetini kazanmak için lütfedilmiş çok kıymetli bir nimet olarak gören Esad Erbili rahmetullahi aleyh şöyle buyurur. Kiracıların bir evden diğerine taşınırken bütün eşyalarını beraberlerinde götürüp sevdikleri mallardan hiçbir şeyi bırakmadıkları malumdur. Hal böyleyken insanların her şeye muhtaç oldukları kabir evine giderken sevdikleri eşyalarından kısmen olsun bir şeyi beraberlerinde götürmemeleri, yani infak edip kendilerinden önce ahirete göndermemeleri gerçekten hayret verici bir durumdur. Fani mal, mülk ve servetle elde edebileceğimiz asıl saadet, onu infak ederek ebediyet sermayesi yapabilmektir. buysa tefekkür-i mevtle ihya olmuş kalplerin sanatıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın verdiği nimetleri yine onun kullarına ikram etmekten büyük bir zevk ve lezzet alırdı. Beden yemekle, ruhsa yedirmekle doyar denildiği gibi, Efendimiz de adeta açları doyurmanın hazzıyla doyardı. Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın beyanına göre, Efendimiz'den bir şey istendiğinde hayır dediği vakı değildi. Nitekim bir gün bir kimse Efendimiz'e gelerek bir şeyler istedi. Allah Resulü, yanımda sana verebileceğim bir şey yok. Git benim namıma satın al, borca gir, mal geldiğinde öderim dedi. Efendimiz'in böyle bir sıkıntıya girmesine gönlü razı olmayan Hazreti Ömer, ''Ya Resulallah, yanında varsa verirsin, yoksa Allah seni gücünün yetmeyeceği şeyle mükellef kılmamıştır.'' dedi. Merhamet ve cömertlik ummanı olan Allah Resulü'nün, Hazreti Ömer'in bu sözünden hoşnut olmadığı mübarek simasından belli oldu. Bunun üzerine Ensar'dan bir zat, ''Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, ver, arşın sahibi azaltır diye korkma.'' dedi. Arzusunu teyit eden bu sahabinin sözleri Resulullah Efendimizin çok hoşuna gitti, tebessüm etti ve ben de zaten bununla emrolundum buyurdu. Şu da bir hakikattir ki infak etmek malı eksiltmez, bilakis infaktaki ihlas nispetinde bereketlendirir. Allah yolunda infak edilen mal tıpkı budanan bir ağaç gibi daha canlı ve verimli bir hale gelir. Ayet-i Kerime'de buyurulur. Mallarını Allah yolunda harcayanların hali, yedi başak bitiren ve her başağında 100 tane bulunan bir tek tohumun hali gibidir. Allah kime dilerse ona kat kat verir. Allah ihsanı bol olan, hakkıyla bilendir. Hak dostları da bu şuur içinde infak edebilmeyi en karlı kazanç bilmişlerdir. Hazreti Mevlana ne güzel buyurur. Şunu iyi bil ki mal infak etmekle görünüşte elden çıkar gider ama onu verenin gönlüne yüzlerce manevi hayat gelir. Ekin eken önce ambarı boşaltır ama sonra hasılatı pek çok olur. Tohumu uzun süre ambarda tutan sonunda onu farelere yem eder. Şeyh Sadi de aynı hakikate işaretle şöyle buyurmuştur. Para yığmakla yükseleceğini sanma. Duran su fena kokar. Bağışlamaya çalış. Akan suya gök yardım eder. Yağmur yağdırır, sel gönderir. Onu kurutmaz. Akıllı insanlar mallarını öbür aleme giderken beraberinde götürürler. Yani önceden Allah yolunda infak ederler. Ancak cimrilerdir ki hasretini çekerek burada bırakıp giderler. Cenab-ı Hak, Kur'an ve sünnet ikliminde takva üzere bir hayat yaşayıp Müslümanlar olarak can verebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Dünyada da, ahirette de iyilikler, güzellikler ve hayırlar ihsan eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2021 sayısında Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan Hak Dostlarından Hikmetler, Yunus Emre Rahmetullahi Aleyh 14 başlıklı yazıyı paylaştık sizinle. Böylelikle bu gecelikte bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.